Ayrım 31, sayfa 339. Boğaza değil, Zapa Köprü. 2009 yazında Bodrum Torba'da Ali Poyrazoğlu ve Oray Eğin'le hem yüzüyor hem de sohbet ediyoruz. Birden dikkatimizi hararetli şekilde tartışan 60 yaşlarında iki erkek çekiyor. Onların biraz uzağındaki aynı yaşlarda bir hanımefendi, tartışan erkeklerden birinin eşi, bize durumu izah etme zorunda hissetti kendini. 68 kuşağı Türkiye'ye zarar mı verdi, faydalı mı oldu? Bunu tartışıyorlar dedi. Oray Eğin, siz niye tartışmıyorsunuz diye sordu. Hanımefendi, benim odamda Deniz Gezmiş'in fotoğrafı var, bu tartışmalara girmem bile dedi. Yüzerek olay yerinden uzaklaştık, başka sohbetlere daldık. Olay üzerinden birkaç gün geçti. Birden Deniz'deki 68 kuşağı Türkiye'ye zarar mı verdi tartışmasını anımsadım. Bunu çağrıştıran ise sağcı politikacıların sık sık dile getirdikleri, bu solcular Boğaziçi'ne köprü yapılmasına bile karşıydılar sözü oldu. Evet, Boğaziçi'ne köprü yapılıp yapılmaması konusu 1960'lı yılların en hararetli tartışmalarından biriydi. Evet, solcular, yani 68 kuşağı Boğaziçi'ne köprü yapılmasına karşıydılar. Solcular gelişmişliğin sembolü olarak gösterilen Boğaziçi Köprüsü'ne karşı çıktılar, kampanyalar düzenlediler, yürüyüş yaptılar. Peki niye karşıydılar, dertleri neydi? Dertleri bir değil, bindi. Bir kere mesele köprüye karşı çıkmak değildi. Karşı çıktıkları Boğaz Köprüsü'ydü. Bugün görünen o ki bu isteklerinde haklıydılar. Neden mi? Diyorlardı ki köprü İstanbul'un ulaşım sorununu çözmez. Çözüm şehri yeniden planlamakla halledilebilir. Örneğin iki yakada iki merkez oluşturulması şarttır. Yani evler Asya'da, iş yerleri Avrupa'da olmaz. İki ayrı şehir yapılanmasına gidilmeliydi. Böylece ulaşım çözülebilirdi. Aksi takdirde bir köprünün yetmeyeceği, yıllar içinde köprü sayısının sürekli arttırılacağı ve dünyalar güzeli Boğaz'ı neredeyse asfaltla kapatılacak hale geleceğini ileri sürdüler. Boğaz'ın kirletilmesi, doğanın yok edilmesi gibi diğer etmenleri yazarak konuyu uzatmayayım. Tarihi meselelere hiç girmeyelim. Biz sorunu hep günübirlik çözümlerle halledeceğimizi sanıyoruz. Sonuç? Birinci köprünün üzerinden 40 yıl geçti. Bugünlerde Boğaz'a üçüncü köprü yapılmasını tartışıyoruz. 20 yıl, 40 yıl, 100 yıl sonra neyi tartışacağız, kaçıncı köprüyü konuşacağız? Solcular karşı çıkmakta haklı değiller miydi? Evet, solcuların Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkmalarının birden çok nedeni vardı. Bunlardan biri de ülke kaynaklarının kullanımı ile ilgiliydi. Köprünün toplu taşım yerine özel taşıtların rahat geçişi için yapıldığını iddia ediyorlardı. Haksız da değillerdi. ABD Marshall yardımlarının en önemli koşullarından birisi de ulaşıma, yani karayoluna yatırım yapılmasıydı. Türkiye ABD'nin isteğini harfiyen yerine getirdi. Burada bir parantez açmalıyım. Bakınız, 1950 yılına kadar yoksul Türkiye Cumhuriyeti'nin 9024 kilometre demir yolu vardı. Bugün ne kadar biliyor musunuz? 11.004 kilometre. 1950'den sonra topu topu 2000 kilometreyi bile bulmayan demir yolu yapıldı. ABD'nin isteği üzerine Türkiye demir yolu değil karayolu yaptı. Hala da yapıyor. Solcular demir yolu, toplu taşıma dedikçe, demir yolu komünistlerin, karayolları ise sağcıların simgesi haline getirildi. Ve mesele takım tutmaya dönüştürüldü. Ülke gerçekleri hiç göz önüne alınmadı, doğru dürüst planlama yapılmadı. İşte bu noktada 68 kuşağının köprüye karşı çıkış gerekçesi aslında Türkiye'nin bugün yoğun olarak tartıştığı bir konuyla yakından ilgiliydi. Kürt açılımı. Kısa bir süre önce kaybettiğimiz usta yazar Demirtaş Ceyhun gibi aydınlar, Boğaz Köprüsü'ne harcanan parayla Güneydoğu'da okulsuz köy kalmayacağını ileri sürdüler. Sloganları Boğaz'a değil, Zapa Köprü'ydü. Solcular meselenin ekonomik yönüyle de ilgiliydiler. Sadece İstanbul gibi metropoller değil, başta Güneydoğu olmak üzere ülkenin yoksul bölgeleri de kalkındırılmalıydı. Halbuki bölgeler arasındaki uçurum giderek açılıyordu. Bu talep aslında bugün tartıştığımız Kürt açılımıydı. Aydınların Kürt sorununun temel nedenlerinden gördüğü yoksulluğu ilk dile getiren de o yıllarda kurulan Türkiye İşçi Partisi'ydi. Tip Kürt sorununu ele alıp somut öneriler sunan, Doğu mitinglerinde talepleri dile getiren bir partiydi. Sonra ne oldu? Kürt açılımını dile getiren bu ilk parti 12 Mart 1971 askeri darbesiyle kapatıldı. Bugün bazıları çıkıp solcuların Kürt sorunuyla ilgilenmediklerini söyleyecek kadar tarih bilgisinden yoksunlar. Neyse, dönelim köprü meselesine. İstanbul'da köprüye hayır deyip Hakkari'de okul isteyen solcular kampanyalarını bir eylemle Türkiye'ye duyurdular. Zapt suyunun zapt edilemeyen suları üzerine köprü yapmak için kolları sıvadılar. İstanbul, Ankara ve İzmir üniversitelerinin mühendislik bölümünde okuyan öğrenciler Hakkari'ye gittiler. O zorlu şartlarda zapt suyuna köprü yaptılar. Bu yerin seçilmesinin nedeni zapt suyunu aşıp okula gidemeyen öğrencilerin okuyabilmelerini sağlamaktı. Zapa köprüyü kendi olanaklarıyla yapan devrimci öğrencilerin bir de sürprizleri vardı. Yaptıkları köprü aynı Boğaziçi Köprüsü'nün prototipiydi. Üniversite öğrencilerinin binlerce kilometre uzaklıktan gelip Zapa köprü yapması Hakkari'li köylüleri çok heyecanlandırdı. Yıllarca devletin sadece güvenlik güçlerini gören yöre halkı, üniversite öğrencilerine kucak açtı, lokmalarını paylaştılar. Gazeteler öğrencilerin köprü çalışmalarını hemen her gün okurlarına duyurdular. Sonunda köprü yapımı bitti. Yapılan köprüye Devrimci Gençlik Köprüsü adı verildi. Hakkarililer bu adı pek kullanmadılar. Onlara göre köprünün adı Deniz Gezmiş Köprüsü'ydü. İdealist devrimci gençlerin binbir emekle yaptıkları köprünün başına sonra ne geldi biliyor musunuz? Köprü 1999 yılında kimliği belirsiz kişiler tarafından havaya uçuruldu. Yani İstanbul'da köprüye evet diyenler zapt suyunda köprü istemiyordu. Ne tesadüf değil mi? Türkiye bugünlerde Kürt açılımı ve Boğaz'a yapılacak 3. köprüyü tartışıyor. Ne diyordu 68 kuşağı? İstanbul'a köprü değil, Hakkari'ye okul yapın. Ülke kaynaklarını yurdun her köşesine dağıtın, yoksulluğu ortadan kaldırın. Şimdi gelin yazımızın başına gidelim. Bodrum Torba'daki denizde yapılan tartışmaya dönelim. 68 kuşağı Türkiye'ye zarar mı verdi? Bakınız, Türkiye'nin en temel sorunlarından biri köksüzlüktür. Kuşaklar arasında bilgi, tecrübe aktarımı yaşanamıyor. Hadi meseleyi Osmanlı dönemine kadar götürmeyelim, son yarım asra bakalım. Askeri darbeler bu mirası sürekli engelledi. Birikimli sol kadroların üzerinden buldozer gibi geçtiler. Böylece 1950 kuşağı 68 kuşağına, 68 kuşağı 70 kuşağına, 70 kuşağı 80 kuşağına bilgi ve tecrübe aktarımı yapamadı. Her kuşak meseleyi kavramaya yeni baştan başladı. Bu durum birçok hatanın yapılmasına neden oldu. Yeni fikirlerin doğmasını engelledi, kaybeden Türkiye oldu. Bugün yaşadığımız düşünce kısırlığının özü budur. Politikadan kültürel hayata kadar her alanda görmeye başladığımız vasatlığın, yüzeyselliğin sebebi budur. Bu nedenle gerek İstanbul'a 3. köprüyü inşaya hazırlanan, gerekse Kürt açılımı yapmaya çalışan siyasi düşüncenin her iki olayda da meseleyi eline yüzüne bulaştırması, bilgi birikimi ve politik tecrübesinin olmamasındandır. İstanbul'a köprü değil Hakkari'ye okul yapın mesajını bugün bile hala kavrayabilmiş görünmüyorlar. Hala elleri parçalanarak zapt suyuna köprü yapan solcuların köprüye karşı olduklarını söyleyebiliyorlar. Hala meseleyi tanzimat fermanı, islahat fermanıyla çözebileceklerini sanıyorlar. Temel sorunun ekonomik olduğunu görmek istemiyorlar. Kürt sorununu ağalara, şeyhlere, şıhlara dayanarak din kardeşliğiyle çözemezsiniz diyerek Hakkari'ye gidip köprü kuran solcular için hala bunlar köprüye de karşıydı diyebiliyorlar. Öyle sanmaya devam etsinler ve yazsınlar üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Solcular Boğaz'a köprü yapılmasına karşı çıkmaya devam ediyor. Halkların Kardeşliği Mezarlığı. Bugün bazı liberal solcular anti-emperyalist duruşun Türkiye solunu ulusalcı bir kimliğe büründürerek sağcılaştırdığını yazıyor. Ne yazık ki buna bazı Kürt aydınları da destek veriyor. Demek anti-emperyalizm sağcılık, öyle mi? Daha bizim aydınımız emperyalizm teorisinin Marx'a ait olduğunu sanıyor. Lenin'in Kendi Kaderini Tayin Hakkı kitabını bile okuduğu meçhul. New Yorklu neokonların ağzıyla konuşuyor. Bu nedenle hiç teorik tartışmalara girecek değilim. Somut olaylar daha öğretici. Bir grup 68'li solcu Hakkari'ye köprü yaparken bir grubu da Filistin halkının yanında olmak için oraya gidiyordu. Niye yapıyordu bunu? Demek Filistin halkının yardımına koşan anti-emperyalist deniz gezmiş sağcıydı, öyle mi? Bunu söyleyenler Türk'ü ve Kürt'ü ile Filistin'de can veren 8 devrimciden de mi utanmıyorlar? Onlar gençtiler, idealisttiler, romantiktiler, maceracıydılar. Namluya sürülmüş kurşun gibiydiler. Filistin'e gitmek, gerilla eğitimi almak, yepyeni bir dünya kurmak düşleriydi. Tarih 21 Şubat 1973. Yer Lübnan Trablus-Şam şehri yakınlarındaki Nahr el-Baret kampı. Saat 1'e geliyor. Nöbetçi komutan Bora Gözen arkadaşlarının uyuduğu barakaya girdi. Sessiz olmaya, bir yerlere çarpmamaya özen gösterdi. Kampın genel kuralıydı. Olası bir İsrail saldırısına hedef olmamak için akşam karanlık bastırınca tüm ışıklar söndürülüyordu. Gün boyu ölesiye koşan, yakın dövüş eğitimi alan arkadaşları derin uykudaydı. Bora Gözen kampın deniz kıyısında nöbeti devralacak arkadaşı Faik Bulut'u dürterek uyandırdı. Arkadaşının uyandığını görünce geldiği gibi sessizce kampın nizamiye kapısındaki görev yerine gitti. Kampın deniz kıyısındaki nöbetinin son dakikalarını geçiren Ali Kiraz elindeki silahıyla gözünü denizden ayırmadan sahilde bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Denizde tek bir kıpırtı yoktu. Kampta 11 genç devrimci kalıyordu. Hemen hepsi Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi ile TİİKP mensubuydu. Örgüt 1970'li yıllarda Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ile temasa geçmiş, Filistin'e gönderilecek militanlarının askeri eğitim görmeleri hususunda anlaşmaya varmıştı. Örgütün Nahr el-Baret dışında ayrıca Golan Tepeleri ve Reşadi olmak üzere iki kampı daha vardı. Bugünün ünlü bazı isimleri o günlerde bu kamplardaydılar. Cengiz Çandar, Şahin Alpay, Ömer Özer Turgut, Atıl Ant, Sabetay Varol gibi. Faik Bulut da birçok arkadaşı gibi kaçak yollardan Kamışlı-Şam-Beyrut yolunu takip ederek kampa ulaşmıştı. 1-3 nöbeti onundu. Çarçabuk giyindi, barakadan çıktı. Gecenin serinliği yüzüne çarptı. Gökyüzünde ne çok yıldız vardı. Nöbet yerine doğru birkaç adım atmıştı ki ardı ardına patlamalar oldu. Kamp deniz tarafından havan topuyla dövülüyordu. Kendini pis suların bulunduğu arka attı, silahsızdı. Silaha alışmak için gece gündüz silahlarıyla yatıp kalkıyorlardı. Ancak eğitim sürecinin sonuna gelmişlerdi. Kampı bir iki gün içinde boşaltıp Almanya'ya Türk işçilerini örgütlemeye gideceklerdi. Filistinli komutanlar ve eğitmenler kamptan ayrılmışlardı. Bu nedenle kampta pek silahları, cephaneleri de yoktu. Sadece 4 uzun menzilli silahları ve 1 mitralyözleri vardı. İlk ölenler kamp komutanı Bora Gözen ile deniz kıyısında nöbet tutan Ali Kiraz oldu. Karşılık bile vermeye fırsat bulamamışlardı. Deniz açıklarında bulunan İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemisi kampa ve çevresine bomba yağdırıyordu. İsrail'in tek hedefi Türk devrimcilerin bulunduğu kamp değildi. Kampın doğusunda bulunan Filistin mülteci kampı da bombalanıyordu. Mülteci çocukların gittiği okul ve sağlık ocağı da hedefler arasındaydı. Barakada 8 kişiydiler. Bomba sesleriyle yataklarından fırladılar. Şarapnel parçalarından kurtulmak için önce barakadan çıkmayı düşündüler. Ama dışarısı cehennem gibiydi. Yatakları pencerelere yığdılar. Önce bunu Lübnan ordusu ile Filistinliler arasında bir çatışma sandılar. Ancak genelde onların çatışmaları gündüz başlayıp gece bitiyordu. O halde İsrailliler miydi yoksa? Bu arada ellerindeki mitralyözü kurmaya çalıştılar. Telaştan ve heyecandan mı ne, tüm öğrendiklerini unutmuşlardı sanki, tecrübesizdiler. Oysa onca öğrenci gösterilerinde bulunmuşlar, polislerle taşlı sopalı çatışmalara girmişler ve Filistin'e gelip askeri eğitim almışlardı. Ama bunlar şimdi yaşadıklarından çok farklıydı. Böylesiyle ilk kez karşılaşıyorlardı. Bıyıkları terleyeli kaç yıl olmuştu ki, hepsi gencecikti. Büyük olan sadece düşleriydi. Yarım saattir süren bombalama durdu. Baraka isabet almamıştı. Türk devrimciler tam kurtulduk sevincini yaşayacakken bu kez baraka yaylım ateşine tutuldu. Savaş gemisi atışı bırakmıştı. Çünkü İsrail komandoları kampın çevresine sokulmaya başlamışlardı. Ellerindeki otomatik silahlarla barakayı delik deşik ettiler. İçeriden artık ne ateş ediliyor ne de bir ses çıkıyordu. İki İsrailli komando barakaya yaklaşıp içeriye el bombaları fırlattı. İçeridekilerin öldüğünden emin olunca barakadan uzaklaştılar. Bu ağır saldırıya rağmen barakadan iki kişi kurtulmayı başaracaktı. Ancak Cafer Topçu, Kerim Öztürk, Ahmet Özdemir, Yücel Özbek, Gürol İlban ve Şükrü Öktü can verecekti. Faik Bulut'un kafasında tek düşünce vardı, silah bulmak. Bombalama bitince kendini koruduğu dalga kıranların arkasından sürüklenerek, emekleyerek sağlık ocağı binasına gitti. Buraya da iki top mermisi isabet etmişti. Duvarların yarısı çökmüştü. Kimsecikler yoktu. Sağlık ocağının arkasındaki sokaklara daldı. Yollarda birkaç ölü Filistinli milis gördü. Sokaklarda ölüm sessizliği vardı. Bir iki evin kapısını çaldı, kimse cevap vermedi. Bu sırada sokakta bir G3 makineli tüfek buldu. Şarjörü doluydu. Silahı kapıp kampa doğru koşmaya başladı. Tam o anda 15-20 İsrailli komandonun kendine doğru geldiğini gördü. İsrailli askerler onu fark etmemişti. Yaklaştığı sırada tetiğe basıp şarjörü boşalttı. Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı, bunu hiçbir zaman öğrenemedi. Kaçmaya çalışırken iki kurşun yedi, düşmedi. Arkadaşlarının bulunduğu kampa doğru koşmaya çalıştı. Bir yandan da aklına bin bir türlü soru geliyordu. Bir iki gün içinde kampı terk edeceklerini İsrailliler nereden biliyordu? Kendilerinden hemen önce kampta bulunan ve kendilerine Kuvva-i Milli adını veren devrimci grup, Türkiye'ye girer girmez silahlarıyla birlikte yakalanmıştı. Onları kim ihbar etmişti? Kafası allak bullak olmuştu. Baraka'ya ulaştığında daha birkaç saat önce sohbet edip güldüğü arkadaşlarının vahşet görüntüleriyle karşılaştı. Kiminin başı yoktu, kiminin ayağı eli. İsrailli askerler öldüklerinden emin olmak için hepsini karınlarından süngülemişti. Faik Bulut enkaz içinde silah ararken 3 kurşun daha yedi, yığılıp kaldı. Artık kaçacak gücü kalmamıştı. Yanına 2 İsrailli asker yaklaştı. Kafasına yediği 2 dipçik darbesiyle kendinden geçti. İsrail'in sabaha kadar süren saldırısında 8 Türk devrimci öldü. Öldüler denilerek bırakılan barakadan 2 kişi sağ kurtulmayı başardı. Faik Bulut ise İsrail'e götürüldü ve 7 yıl 2 aya mahkum edildi. Ölen 8 Türk devrimci Filistin'deki Enternasyonalizm ve Halkların Kardeşliği mezarlığına defnedildi. Ve yıllar içinde Lübnan iç savaşı ve İsrail bombalarıyla bu mezarlıkla tahrip oldu. Türk devrimcilerinin mezarlarının nerede bulunduğu bilinmez hale geldi. Bizim tarihimizde acı çoktur. Nahr el-Baret kampının sorumlusu Bora Gözen öldürüldüğünde 30 yaşındaydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi mezunuydu. Çocukluğundan beri babası gibi mühendis olmak istiyordu. Başarmıştı. Ancak artık yeni düşlerinin peşinden koşmak istiyordu. Fahriye Gözen oğlunu kaybettiğinde 51 yaşındaydı. Ankara Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun müdiresiydi. Biricik oğlunun Filistin'de öldürüldüğünü ilk kez yaklaşık 10 yıl sonra 1982'de duydu. İnanmadı. Ona Bora Gözen'in yurt dışında kaçak yaşadığı söylenmişti. Ne yapacağını, bu gerçekle nasıl yaşayacağını bilemedi. İnanamadım adlı şiirini yazdı. Ama o günden beri 7 Temmuz 82, ben değilim. Seni bir yerlerde sanmak, düşünmek, ummak, beklemek, inanmakla yaşamak. Şimdi ben neylerim? Fahriye Gözen yine bir şiirinde de dediği gibi oğlunun yokluğunu yudum yudum yüklendi. Ancak yakın çevresi, örgüt gizliliği vardır. Şimdi askeri darbe dönemi. Kaçak yaşadığı bilinmesin diye bunu belki de mahsus söylüyorlardır diye avutmaya çalıştılar. İçinde küçük de olsa bir acaba sorusu doğdu. Fakat 1989 yılında acı gerçekle kesin kez yüzleşmek zorunda kaldı. Eşini kaybetmişti ve mahkeme veraset ilamı istiyordu. Artık gizlilik de örgüt de kalmamıştı. Ölüm gecesinden kurtulan Faik Bulut'la buluştu. Tüm gerçeği bütün yalınlığıyla anlatmasını istedi. Faik Bulut anlattı. Hiç ağlamadı Fahriye Gözen. Kendine söz vermişti. Nice acılar çekmiş oğlunun yakın arkadaşlarının yanında dimdik duracaktı. Ardından Faik Bulut aracılığıyla Ankara'daki Filistin Büyükelçiliği ile temasa geçti. Evet, artık emindi. Biricik oğlu İsrail komandolarının baskınında şehit düşmüştü. Ve ne yazık ki Fahriye Gözen evlat acısına dayanamadı. 2001 yılında vefat etti. Ardında oğluna yazdığı şiirler bıraktı. Adına dizeler, destanlar yazdım. Yittiğin toprakları bir bir aradım. Toyduğuna, gençliğine doyamadım. Özgürlük diye diye namerde mi çattın? Dağ, taş, ova, bayır bugün gezerim. Derdime acılar, dertler eklerim. Dostlar aklın yiter gel etme derler. Sensiz aklı, fikri gayri neyleyeyim? Dipnot: Baraka'dan iki devrimci ağır yaralı olarak kurtarıldı. Günlerce hastanede kaldılar. Bunlardan Küçük Ali iyileştikten sonra Almanya'ya gitti. 1974 genel affından sonra Türkiye'ye döndü. Ankara Üniversitesi'nde yarım bıraktığı hukuk öğrenimini tamamlayarak avukat oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra önce milliyetçi sonra dinci oldu. Eşini tesettüre soktu. Daha önce içinde bulunduğu sol hareketler hakkında Profesör Aydın Yalçın'ın çıkardığı Forum dergisine yazılar yazdı. Halen Ankara'da yaşıyor, avukatlık yapıyor. Ölüm tarlasında kurtulan Kayserili de 1974 genel affından sonra Türkiye'ye döndü. Malatya, Sivas, Kahramanmaraş yöresinde köy köy dolaşıp saz çalarak hayatını kazandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra o da hidayete erip İslamcı oldu. Sazı bırakıp kendini tamamen ibadete verdi. İstanbul'a taşındı, grafiker oldu. Aynı yerde çalışan başörtülü bir kızla hayatını birleştirdi. Halen İstanbul'da yaşıyor ve aynı işi yapıyor. Ve kamptan yaralı olarak esir alınan Faik Bulut, İsrail zindanlarında çoğu hücrede olmak üzere 7 yıl 2 ay hapis yattı. 18 Mart 1980'de Türkiye'ye iade edildi. Filistin'e gittiğinde 22 yaşında Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümü öğrencisiydi. Döndüğünde 30 yaşındaydı. İstanbul'da gazetecilik yapmaya başladı. Ardından araştırma kitapları yazdı. Orta Doğu'daki İslami hareketler ve Kürt tarihi konusunda uzmanlaştı. Filistin kampında yaşananları Filistin Rüyası Kaynak Yayınları adlı kitabında ayrıntılarıyla anlattı. Halen İstanbul'da yaşıyor, yerli ve yabancı basına makaleler yazıp belgeseller yapıyor. İnandığı yolda yürümeye devam ediyor. Neoliberaller cemaatin korumasında. Solcuları dışlayanlar kimlerle işbirliği yapıyor? Fethullah Gülen cemaatiyle. Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteci ve Yazarlar Vakfı tarafından düzenlenen Avant platformu 4-6 Temmuz 2008 tarihlerinde Kürt sorunu, barışı ve geleceği birlikte aramak adlı bir toplantı gerçekleştirdi. Bir yıl sonra benzer bir toplantıyı 15-16 Şubat 2009'da Kuzey Irak'taki Erbil'de gerçekleştirdi. İlişki yeni kurulmadı. Cemaatin Kuzey Irak'ta okulları var. Bu okullarda Barzani ve Talabani'nin de yakınları öğrenim görüyor. Bu ilişkiler nedense Türkiye'de medyanın pek ilgisini çekmiyor. Oysa bakınız bir Alman gazeteci ne yazıyor. Almanya'da yayımlanan Junge Welt isimli gazete Fethullah Gülen'le ilgili çarpıcı bir yazıya yer verdi. Gazeteci Nick Browns'un kaleme aldığı yazı Gülen'le ilgili ilginç ifadeler içeriyor. 18 Temmuz 2009. Gülen hareketinin 12 Eylül darbesinden sonra radikal sol ve Kürt hareketine karşı bir güç olarak kullanılmak üzere askeri yönetim tarafından desteklendiğini söyleyen Nick Browns bunun sebebini de şöyle anlatıyor. Çünkü Gülen Saidi Kürdi olarak da isimlendirilen ilham kaynağı Nursi olan Kürt milliyetçiliğinin yerine bir Türkiye milliyetçiliği getirmişti. Alman gazeteci Browns'un dikkatini bakın hangi konu çekiyor. Gülen hareketine bağlı özel televizyon Saman Yolu'nda yayınlanan Tek Türkiye isimli dizi, Türk toplumunun Kürtlere karşı kışkırtılmasına hizmet ediyor. Söz konusu dizide bir Türkçe öğretmeni bir Kürt köyünü modernleştirmeye çalışıyor. Gerici olarak yansıtılan köylüler dizide dinsiz, domuz eti yiyen PKK'lıların etkisindeler. Sonra soruyor, peki cemaat bu noktada birdenbire Kürt açılımına nasıl geldi? Güzel soru. Kürt aydınları ise bu soruyu sormuyorlar. Aksine cemaat Barzani işbirliğinin arkasındaki güçten hiç rahatsız değiller. Barzani'nin yayın organlarından Serbestliği dergisinin Ekim 2002 tarihli sayısında bakın ne yazıyorlar. Bu yönüyle günümüz Kürtlerin bu özgürleşme talepleriyle çok denk düşen bir konjonktürden geçiyor. Şerafettin Elçi sayfa 50. Saddam da elde ettiği en ufak bir fırsat hemen kimyasal silah üretimine girişiyor ve yakayı da ele veriyor. Ümit Fırat sayfa 52. Saddam gittiği zaman Arafat'ta gider. Arafat gittiği zaman Sharon'da gider. Arafat gibi bir diktatör hesap vermesi gereken bir kişi hala Filistinlerin başındaysa bunun çok doğal bir alternatifi olarak İsraillerin başında da Sharon gibi bir adam olur. Ümit Fırat sayfa 52. Kürtler de Bağdat yönetiminden ayrılarak artık biz de ayrı devlet kurmak ve ayrı yaşamak istiyoruz diyorlarsa buna uluslararası planda da hukukta da hakları vardır. Ümit Fırat sayfa 54. Dünyanın ABD gibi bir gücün hakemliğine ihtiyacı var. Mehmet Emin Sever sayfa 31. Oy sonra da bağımsız bir devlet kurulsa ne olur? Bunun Türkiye'ye zararı değil yararı olur. Haşim Haşimi dönemin ANAP milletvekili sayfa 23. Dergi kapağındaki Türkiye haritası bölünmüş görülüyor. Türkiye'nin batı tarafı AB bayrağıyla kaplı. İran ile Irak Kürtlerinin üzerine ise ABD bayrağı yerleştirilmişti. Alt başlıkla demokratik bir Kürdistan'a yönelik adımlar yazıyordu. Meselenin özünü Yaşar Kaya'nın yazdığı ortaya dökülüyordu aslında. Keşke Kürtler İsrail kadar olsalar. Bir Arnavutluk, bir Yugoslavya, bir Suriye olacağına bir İsrail olsun ve ABD gibi bir müttefiki olsun yeter. Bu bölüme Kürt açılımıyla başladık, onunla bitirelim. Oda TV'den Mehmet Ali Güller önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor. AKP'nin Kürt açılımıyla birlikte her ne kadar koordinatör sıfatıyla İçişleri Bakanı Beşir Atalay ön plana çıktıysa da konuyla ilgili en önemli isim kuşkusuz AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana dış politikasına hükmeden isimlerden Ahmet Davutoğlu'dur. Davutoğlu Kürt meselesini Stratejik Derinlik isimli kitabının küresel ve bölgesel dengeler açısından Kürt meselesi, Kuzey Irak ve Türkiye başlıklı bölümünde ele almış. Dışişleri Bakanı Davutoğlu 17 sayfalık bölümde özetle ve döne döne tek şeyi savunuyor. Davutoğlu'na göre Irak'ın kuzeyi Türkiye'ye bağlanmalı. Davutoğlu makalesinin girişinde Kuzey Irak'ın önemini analiz ettikten hemen sonra şu tarihi saptamayı yapıyor. Geçiş bölgesi açısından bu derece önemli bir konuma sahip olan bu coğrafyanın bir iç jeopolitik bütünlük oluşturamamasının en önemli sebebi doğrudan bir deniz bağlantısının olmayışıdır. Bu da bu coğrafyanın deniz bağlantısı olan bir bölge ülkesiyle bütünleşmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Sayfa 438. Yani Bakan Davutoğlu ABD'nin uzun yıllardır Türkiye'ye dayattığı ancak TSK'ya kabul ettiremediği Türkiye himayesinde Kürdistan planını dile getiriyor. Ve ekliyor, küresel ölçekli büyük bir gücün güvenlik garantisi bile bu coğrafyanın bağımsız bir jeopolitik alan oluşturması için yeterli olamaz. Sayfa 438. Yani Bakan Davutoğlu ABD'nin garantisi bile Kürdistan'ın bağımsızlığını güvenceye alamaz diyor ve sürdürüyor. Bunun farkında olan büyük güçler de bölgesel güçler ile olan ilişkilerinde bu olguyu önemli bir parametre olarak gündemde tutmaktadır. Sayfa 438. Yani Bakan Davutoğlu'na göre ABD Türkiye ile ilişkisinde bu durumu göz önünde bulundurmaktadır. Irak'ın parçalanması kaçınılmaz. Dışişleri Bakanı Davutoğlu daha ABD'nin Irak işgalinden bile önce gayet yalın bir halde Irak'ın parçalanması gerektiğini yazıyor. Artık kronikleşen iki belirsizlik alanı olan Filistin ve Irak'ın siyasi egemenlik alanı ile ilgili net düzenlemeler yapılmaksızın Orta Doğu'da cari uluslararası hukuk sınırları ile de facto durum arasındaki gerilimin giderilmesi mümkün değildir. Sayfa 442. Egemenlik alanı ile bölünmüşlük arasında hassas bir dengede gidip gelen Irak'ın statüsü ile birlikte Güney ve Kuzey Irak'ta bu belirsizlik döneminde ortaya çıkan statüsüz yapıların geleceğinin netleşmesidir. Sayfa 442. Bu arada Ahmet Davutoğlu'nun bu satırları 2001 yılından önce yazdığının altını çizelim. İlk baskısı Nisan 2001'de yapılan Stratejik Derinlik kitabı piyasaya çıktığında ne 11 Eylül yaşanmıştı ne de ABD Irak'a saldırmıştı. Türkiye'nin resmi politikasının Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasal birliğinin korunması şeklinde kayda geçirildiği bir dönemde Davutoğlu açıkça Irak'ın parçalanmasına taraf olmakta ve kuzey parçasının da Türkiye'ye bağlanmasını talep etmektedir. Bakan Davutoğlu küresel ölçekli gücüne her sayfasında övgüler dizdiği ABD'nin stratejik hesabını da ilan etmektedir. ABD'nin gerek Kuzey Irak'taki belirsizlik ve iç çekişmelerdeki, gerekse Irak'ı fiilen üçe bölen statükodaki uzun dönemli stratejik hesabı ve prensibi açıktır. Bölgeyi mümkün olduğunca daha küçük ölçekli birimlere indirerek bölgesel güç temerküzü gerçekleştirebilecek ülkelerin sayısını azaltmak ve bu küçük ölçekli birimlerin iç çekişme ve ittifaklarını kullanarak müdahil pozisyonunu sürdürebilmek. Sayfa 443. Büyük Orta Doğu projesi BOP kapsamında sınırları değiştirilecek 22 ülkenin masaya yatırıldığı 2001 yılında bunları yazan Davutoğlu'na göre acaba Irak dışında küçük ölçekli birimlere indirilecek diğer bölgesel güçler kimlerdir? Davutoğlu kitabının ilgili bölümünün sonuna doğru ABD'nin Türkiye himayesinde Kürdistan planını bir kez daha ve farklı argümanlarla pazarlamaktadır. Bugün parçalanmış görünen ve bu parçalanmışlık içinde bölge üzerinde hesap kuran büyük güçlerce istismara açık bir yumuşak karın oluşturan Kürt jeopolitiği uzun dönemde aidiyet hissini en yoğun bir şekilde yaşadığı bölgesel bir güçle bütünleşme süreci içine girecektir. uzun dönemde meselenin odak noktası bölge halkının aidiyet hissini pekiştiren bir kader birliği meşruiyetiyle çözümlenecektir. Sayfa 448-449. Yani Bakan Davutoğlu'na göre Türkiye, İran, Irak ve Suriye'ye dağılmış olan Kürtler, aidiyet duygusunu en kuvvetli hissedecekleri ülkeyle eni sonu birleşecekler. Tabii bu birleşme sırasında diğer üç ülkede bölünmüş olacak. Üstelik Bakan Davutoğlu'na göre Türkiye, Kürt nüfus barındıran diğer bölge ülkelerine göre önemli avantajlarına sahiptir. Sayfa 449. Büyük teorisyen olarak sunulan müthiş domino teorisi, bölgedeki iyi bir gelişmeyi iyi gelişmeler, kötü bir gelişmeyi kötü gelişmeler izler, en çok satan ABD gazetelerine konu olan Davutoğlu, 2001 yılında işte bunları yazıyor. Dışişleri Bakanı olarak atanan Ahmet Davutoğlu'nun kitabı ve görüşleri, Kürt açılımı, yerli mi yabancı mı tartışmalarına da ışık tutuyor. 3 Eylül 2009. Her şey ortada değil mi? Kürt kapanıdır bunun adı. 20. yüzyıl başında Orta Doğu'yu kanlı cetvelle kesip biçenler, 100 yıl sonra yine aynısını uygulamaya çalışıyorlar. İsrail'in yanına İsrail'in himayesinde bir Kürdistan kurdurmaya çabalıyorlar. Bunu da Türkleri, Arapları, Kürtleri birbirine kırdırarak yapıyorlar. Bu görevi de ne yazık ki ne devlet adamlığı tecrübesi ne de tarihsel bilinci olan politikacılar veriyorlar.